Ayrım 11. 3. Aşksızlığa dair. Şehvet, sevdadan soyunduğunda. Sayfa 137. Viagra de jenerasyonu. 1990'ların sonuydu. Yüzyıl bitiyor, bin yıl kapanıyordu. Yeni çağın müjdesini Amerika verdi. İktidarsızlığa çare olarak mucize ilaç keşfedilmişti. İlaç hemen Avrupa'ya ihraç edildi. Yaşlı Batı bir anda Viagra ile ayağa kalktı. Sonra da Refik Erduran ağabeyimiz 70 yaşında Amerika'ya gittiğinde mavi hapı denediğini açıklayan ilk Türk oldu ve izlenimlerini Milliyet'e yazdı. Zafer satırlarında iktidara kavuşmuş bir liderin coşkusu vardı. Ne yalan söyleyeyim, böyle bir deneyimi gençliğimde bile yaşamadım. %100 değil, %110 başarı. O zaman bu minik hapın başımızı açacağı işleri tahmin edemiyorduk. Basit bir doping olayıyla karşı karşıya olduğumuzu sanıyorduk. Oysa bu iade-i iktidar özellikle emeklilik çağına gelmiş erkeklerin başını döndürdü. Sadece yaşlılığa doğru doğal olarak performans kaybı yaşayan, yatakta birkaç kez mahcup olduktan sonra o işleri azaltan kart horozların değil, İktidarsızlık derdinden muzdarip 150 milyon erkeğin de cinsel ömrü bir günde uzayıvermişti. Azgın tekeler muhtaç olduğu kudrete kavuşmuştu. Mavi haplar cüzdan zulalarına konuldu ve Viagra sayesinde kendine güven tazelemiş bir ordu, kukular sürünüp çapkınlık marşlarıyla yola koyuldu. Yanlış anlaşılmasın, arsızlığa haptan bahane aramıyorum. Sadece Amerikan başkanı ile IMF başkanının da aralarında yer aldığı ordunun bu kadar hızla çoğalmasına, özellikle de 60 yaş üstü erkeklerde uçkur davalarının son 10 yılda hızlanmasına yol açan fiziksel altyapıya dikkat çekiyorum. Dikkat ederseniz cinsel içerikli skandallar siyasi, dini kimlik, sınıf, inanç farkı gözetmiyor. Yaşlı erkek, genç kadın konulu filmler bir gün CHP'yi, ertesi gün MHP'yi vuruyor. Aynı taciz suçlamasıyla hem Bill Clinton hem Hüseyin Üzmez yargılanıyor. İkinci baharda iktidar arayanların hap kardeşliği. Nasıl doğum kontrol hapının keşfi zamanında bir cinsel özgürlük akımının önünü açtıysa, Viagra'nın icadı da benzer bir devrime yol açtı. Ancak bu ilki gibi demokratik bir devrim olmadı. Çünkü bu seferki hap sadece erkeklere bahşedilmiş bir ayrıcalıktı. Viagra bazı vakalarda gerçekten mucizevi etki yapıp kimi ilişkilerin kurtulmasında rol oynadıysa da tersi daha sık görülür oldu. Eşleri cinsel iştahsızlık dönemine girerken ıslah çağına gelmiş erkeklerin cinsel ömrü uzayıverdi. Hapı yutmuş erkekler çoğu zaman kendilerinden küçük partnerler seçti. Bu yaş farkının kaç erkeği kalpten götürdüğünü, kaç evliliği mahkeme kapısında söndürdüğünü, fuhuş sektörünü nasıl büyüttüğünü henüz bilmiyoruz. Şimdilik bildiğimiz, eskiden bir yaştan sonra dile vuranın şimdi bele vurduğu. Amerikan başkanını Oval Ofis'te stajyer avlayacak, IMF başkanını otel koridorunda temizlikçi kovalayacak hale soktuğu. Ben buna Viagra de jenerasyonu diyorum. Ak saçlıların azgınlık çağı başladı. Sonumuz hayır olsun. Sayfa 140. Fatma Gül'ün suçu, tecavüz promosyonu. Google'a Fatma Gül ve tecavüz yazarsanız 300 bin sonuç geliyor. En yaygınları şunlar. Fatma Gül'e nasıl tecavüz ettiler? Hülya mı, Beren mi tecavüzde daha iyiydi? Beren'e Müjde'den fazla tecavüz edildi. Fatma Gül'e tecavüz sahnesi. İndir, izle. Yüzlerce site, Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinin haftalardır merakla bekletilen tecavüz sahnesini yayınlıyor. Yüz binlerce göz heyecanla indirip izliyor. Görüntüyü yani. Fatma Gül'ün Suçu Ne? Vedat Türkali Usta'nın eserinden yapılan bir uyarlama. Tecavüzün hem tecavüze uğrayan kadının hem de tecavüzcüsünün hayatında açtığı yaraları işleyen bir eser bu. Fakat dizinin tanıtımında tecavüz sahnesi öyle abartıldı ki Bu kampanya başlı başına bir yaraya dönüştü. Haftalardır Beren nerede tecavüze uğrayacak? Tecavüz heyetinde kimler yer alacak? Tecavüze uğrayacağı kumsalda ne önlem alındı? Beren nasıl hazırlandı? O mu yoksa Hülya mı daha iyi tecavüze uğradı? Haberleriyle o büyük ana hazırlandık. Nihayet tecavüz gecesi gözümüzü ekrana dayayıp Fatma Gül'ün ırzına geçilişini cümbür cemaat izledik. Ve eserin amacının tamamen zıddına olarak el birliğiyle bu sahneyi bir toplu tecavüz seyirliği haline getirdik. Meşhur bir oyuncuyu dört erkeğin tecavüzüne uğrarken izlemek dünyanın her yerinde ilgi çekebilir. Fakat tecavüz olaylarında en suçsuz olanın suçlandığını anlatan bir eser, sırf tecavüz sahnesiyle pompalanıyorsa, eserin hesaplaştığı maço zihniyetin tuzağına düşmüş demektir. Tecavüz haberlerinde bizim de sıkça düştüğümüz bir tuzaktır bu. Bazen haber yazılırken olay o kadar ayrıntılı anlatılır ki, okuyanı özendiren bir tecavüz güzellemesi çıkar ortaya. Bazen kasten, bazen de istemeden. Çünkü erkek dünyasında tecavüz, kadından farklı çağrışımlar yapar. Erkek, kadınların çoğu tecavüz fantezisi kuruyor yazılarına inanma eğilimindedir. Çoğu porno bu inancı besler. Türk filmlerindeki tecavüzcülerin dilinden düşmeyen "debelenme, sen de zevk alacaksın" lafı bunun ifadesidir. Kadını en büyük kışkırtıcı sayan maço, dişi köpek kuyruk sallamasa itlerin harekete geçmeyeceğine inanır. Böylece suç baştan Fatma Gül'e yıkılır. Bu zihniyete hukuk da katılır. Tecavüze uğrayan kadın fahişe ise tecavüzcüsü ceza indiriminden yararlanır. Tahrik tecavüze bahane sayılır. Kadın şikayetçi olmaya çekinir. Tecavüzcü erken salınır. Kurban kirli damgasını yer, teşhir edilir, dışlanır. Daha feci gerçek şu. Türkiye'de her üç tecavüzcüden ikisi kadının tanıdığı adam. Ya sevgilisi, ya kocası, eniştesi veya babası. Bizim hararetle beklediğimiz görüntüleri evde tecavüzcüsüyle birlikte izleyen Fatma Güller var bu ülkede. Erkek bulmaya Türkiye'ye geldiler masallarına inanıp turist kadınları tecavüzde öldüren magandalar var. Uğradığı tecavüzü kim bilir kaçıncı kez anlatmak üzere adli tıp kapısında sıra bekleyen kız çocukları var. Yazana, oynayana, çekene sözüm yok ama dizi bahanesiyle medyada, internette "ırzına nasıl geçtiler, yakından bakalım" kampanyası açarak fazlaca tecavüz reklamı yapmış olmuyor muyuz? Hiç olmazsa reklam gelirinin bir kısmını barış yürüyüşünde Türkiye'de tecavüz edilerek öldürülen Pippa Bakkan'ın ailesine yollasak iyi olmaz mı? Sayfa 143. Lolita İhtilali. Milliyet'in 3. sayfasında bir haber. 12 yaşındaki kız internette tanıştığı adama kaçtı. Sayfayı çevirin. Edirne'de sevişirken görüntülenen liseli kızın fotoğrafları ve Mardin'den Sivas'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından 12-13 yaşında küçük kızlara tecavüz haberleri. Madalyonun bir yüzünde ağzı salyalı sübyancılar var. Peki diğer yüzünde alttan alta inanılmaz bir ergen ihtilali yaşadığımızın farkında mısınız? Son zamanlarda bir lise mezuniyet balosunda bulundunuz mu hiç? Gitseniz gördüğünüz ağır makyajlı, cesur dekolteli, yüksek topuklu, cep telefonlu kızların 16-17 yaşında olduğuna inanabilir miydiniz acaba? Levent'te bir estetik kliniğinde görevli bir uzmanla görüştüm. Dinlediklerime inanamadım. 14-15 yaşında kızlar, ana babalarından habersiz gelip kaşlarını kaldırmak, fazla yağlarını aldırmak, selülit tedavisi yaptırmak istiyor. Geçenlerde bir kız elinde Angelina Jolie'nin fotoğrafıyla gelmiş ve "bununki gibi dudak istiyorum" demiş. 18'lik bir Lolita da göğüslerini büyütmesi için yalvarmış. En büyük istekleri neymiş biliyor musunuz? Zara'nın ya da Diesel'in 34 bedenine sığabilmek. Bunun için yarışıyorlarmış. Çünkü televizyonda gördükleri mankenler 34 beden giyiyor. Onu giyebilmek için 44 kilo kalmaları lazım. Bunun için resmen aç geziyorlar. Gün boyu yedikleri bir kase yoğurt, iki tas salata, sigara, kahve ve kola. 500 kalori ile yaşamaya çalışıyorlar. O yüzden vücutlarındaki demir, sodyum eksikliği var. Yanlış beslendikleri için vücutları hızla deforme oluyor, müdahale içinde bize geliyorlar. Uzman bunun son 3 yılda gözlenen bir patlama olduğunu söylüyor. Ben de anneyim. 18'lik lipolu, parantez içinde yağ aldırmış kızları görünce dehşete kapılıyorum. Biriktirdiği 300-500 lirayla gelip dudağımızı şişir diyenleri, bırakın dudağınızı da gidin kafanızı şişirin diye geri yolluyorum. Genelde üst gelir grubundan hastaları bulunan bir jinekoloğun gözlemleri daha da çarpıcı. Genç nüfusta müthiş bir uyanma var diyor. 17-18 yaşlarında lise öğrencilerinin kürtaj için başvurduğunu söylüyor ve bazı gözlemlerini aktarıyor. Batıda ergenlik yaşı 16-17'den 11-12'ye geriledi. Amerika'da 10'a kadar düştü. Genç kızlar annelerine göre daha erken adet görüyor artık. Bunun iklimden beslenmeye kadar pek çok nedeni olabilir. Ama en önemli nedenlerinden biri psikoseksüel uyarımın artması. Yani okulda, çevrede ve özellikle de medyada cinsel teşhirin yaygınlaşması. Baştan çıkarıcı klipler, uyarıcı filmler, cinsellik yüklü diziler, çıplaklığa çağıran reklamlar, beyinde ergenliği erken uyandırıyor, cinselliğin keşfini hızlandırıyor. Özellikle varlıklı kesimden gençler, lise çağında özentiyle büyük ve seksi görünme derdine düşüyor. Karşı cinsi de sadece bir seks nesnesi olarak görüyor. Anneleri mi? Onlar da kızlarının pomponlu çorapları ve lastik ayakkabılarıyla genç görünme çabasında. Küçükler büyük, büyükler küçük görünmek için yarışıyor adeta. Kimseyi suçlamayalım. Bu tablo bizim eserimiz. İyi bir kalça sahibi olmanın, iyi bir kafa sahibi olmaktan daha fazla prim yaptığı bir ülkeden ne bekliyordunuz ki? Kafasını çalıştıranların kafasını koparırken, kalçasını çalıştıranları baş tacı eden bir toplumda, çocuklara nasıl göğsünü değil kütüphaneni büyüt öğüdü verebiliriz ki? Yasak çare değil. Beyin faaliyetlerine itibar kazandırmaya ve öncelikler konusunda topyekün bir hesaplaşmaya ihtiyacımız var. Sayfa 146. İkinci Hayatlar. İzmirli, 43 yaşında bir iş adamı, gizlice kiraladığı bir evde boğazı kesilerek öldürüldü. Bulunduğunda yüzü makyajlıydı. Üzerinde kombinezon ve kadın külotu vardı. Polis kısa zamanda katilin izine ulaştı. İletişimin patladığı ve adım adım kaydedildiği çağda her şey kayda geçmişti zaten. Kurbanın girdiği internet siteleri, MSN'de sohbet ettiği adresler, telefon ettiği son kişinin numarası, evine girip çıkanların güvenlik kamerasındaki görüntüleri, hayatı hepimizinki gibi tam bir elektronik muhasara altındaydı. O muhasarayı yarabileceğini düşünmüş, gizli bir sığınakta kendine ikinci bir hayat kurmuştu. İlk hayatıyla taban tabana zıt, bambaşka bir ikinci hayat. Kurban böyle de, katili farklı mı? O da 25 yaşında bir inşaat işçisiydi. İnternetteki arkadaşlık sitelerinde tanıştığı eşcinsellerle para karşılığı ilişkiye giriyordu. Cinayet anında o da ikinci hayatındaydı. Gündüz harç kararken, gece alemlere dalıyordu. Kimsenin tercihini çekiştirecek, geride kalanların acılarını deşecek değilim. Ben daha çok ortaya serilen ikinci hayatlarla ilgiliyim. Farklı dünyalarla iletişimin imkan dahiline girdiği, ilişkiler ağının yayıldığı bir çağda değişik etkilere açık hale geldik. Davranış repertuarımız da genişledi. Modern hayatın karmaşası hepimizde çoğul kişilikler yarattı. Bu yenilik, kişilik denilen okyanusta büyük dalgalanmalara yol açtı. Çoğu zaman yüzeyde görünmeyen iç akıntılar, en ufak fay kırığında tsunami gibi patlamaya başladı. İnternette Kleopatra rumuzuyla eş arayan bir iş adamını ya da ona para karşılığı hizmet veren bir inşaat işçisini görünce sanal sohbetlere sahte isimle katılan diğerlerini düşünüyor insan. Acaba gündüzleri mecburi edindikleri kimlikleri mi gerçek saymalı, geceleri gönüllü büründükleri kimlikleri mi? Gündüz sanki bir tiyatro sahneleniyor. Maskeli kişilikler verilen rolü en iyi şekilde oynamaya çalışıyor. Sonra gecenin hoşgörülü loşluğunda maskelerini çıkarıyorlar. Zorunluluklardan, sorumluluklardan, rollerden soyunup karanlığın pelerinine bürünüyor ve ikincil kişiliklerine sığınıyorlar. Gece neyseler o olma fırsatını bahşediyor. Asıl hayat orada zuhur ediyor. Gündüzlerin yaraları orada sarılıyor. Biraz da bu terapi sayesinde ertesi sabah tiyatro yeniden ve hevesle başlıyor. Biz genelde sabah o tiyatroda okuyoruz haberleri. Şaşırıyoruz, ayıplıyoruz. Freud'un yansıtma dediği yöntemle kendi kusurlarımızı başkasında görünce suçlayıp rahatlıyoruz. Oysa çoğumuzun kalın maskesinin altında da bin bir yüz var. Potansiyel kurbanlar ya da katilleriz. Asıl kurbanlar ve katillerden farkımız onların yaşamayı göze aldığını bizim bilinçaltı denilen kara delikte saklamamız, bastırmamız. İşte bu yüzden kimsenin kendisi olma hürriyetine kavuşamadığı bir çağın 3. sayfalarında insana dair okuduklarım şaşırtmıyor beni. Sadece bir maske daha yırtıldı diye düşünüyorum. Bir gece daha aydınlatıldı. Bir hayat daha karartıldı. Sayfa 149. Manken olsun da çamurdan olsun. Belki de bir manken sevgiliydi, bütün ideali. O ünlü moda kanalı açıkken gözleri ekrana kilitlenirdi. Çocuklar bile artık doktor, mühendis filan değil, manken olmak, parantez aç veya hiç değilse bir mankenle birlikte olmak, parantez kapa, istiyordu. TV'de gördüğü, beğendiği tüm starların birer manken sevgilisi vardı. Memleketimizde mankenle bir gece geçirmek başlı başına bir statü göstergesi sayılırdı. O da bunu yaptı. Lakin imkanları sınırlı olduğundan onun tek gecelik mankeni polyesterdendi. 3 Ocak gecesi 30 yaşındaki Ahmet, Antalya Lara'da bir giyim mağazasının soyunma kabininde sotaya yattı. Saat 22 olunca mağaza kapandı, Ahmet içeride kaldı. Beklediği an gelmişti. Vitrinde göz diktiği 3 mankeni boylu boyunca yanına yatırdı. İnsanlık tarihinin en ilginç orjilerinden biri başladı. Mankenlerini soydu Ahmet, taş gibi göğüslerini ve dudaklarını ısırdı, meme uçlarını kopardı. İtirazsız bir tecavüzün, mukayesesiz bir çiftleşmenin keyfine vardı. Sonra da erken geç düşünmeden partnerlerinden birisinin kasığı üzerine boşaldı. Lakin en büyük hatayı bundan sonra yaptı. Mankenlerin koynunda uyuyakaldı. Sabah gelen işçiler onu mutluluk rüyasında uyandırdı. Tecavüzden değilse de iş yerine izinsiz girmekten ve mala zarar vermekten adliyeye sevk edildi. 1 TL kefaletle serbest bırakıldı. Eve döndüğünde eşini bulamadı. Mankenle ihanet haberi televolelerdeki gibi ayrılık getirmişti. Ahmet bu işi evde şişme kadınla yapsa onun adı fantazi olacaktı. Ulu orta vitrin mankenleriyle yapınca iş sapıklık diye isimlendirildi. Plajlarında birbirinden güzel Rus kızların cirit attığı Lara'da para denkleştiremeyen daha cesur, parantez içinde ünlem, erkekler canlısına tecavüze yeltenirken mahcup tecavüzcüler vitrin mankenleriyle idare etti. Neticede hepsinde aynı cazip çıplaklık, aynı çekici uzaklık, aynı soğuk kadınsılık yok muydu? Dalga geçmeye pek müsait olsa da bu trajikomik öyküde hazin bir yalnızlık ve çaresizlik kokusu var. Biz bu toplumun erkekleri asırlarca cinsimize yasaklanan kadın cemali ve vücudunu şunun şurasında ancak 100-150 senedir sokakta görüyoruz. Onları sere serpe bir özgüvenle izleyişimiz daha da yenidir. Olsa olsa son 10-15 yıl. Asırlık bir açlığın üzerine 10-15 yıldır her gece 150 kanalda, plajda, kulüpte, sokakta davetkar bir işveyle yürüyen, öp beni diye inleyen, şehvetle dans eden kadınlar görmek, kimimizi heyecanlandırırken, kimimizi bunalıma soktu. Cumartesi, sabahın birinci sayfasında, çalıştığı fabrikada kendi ürettiği kıpkırmızı fantezi iç çamaşırına hayretle bakan türbanlı genç kız gibi, 10 yılda yarattığımız 15 milyon genç, baka kaldı evde yaşadığı ile ekranda izlediği arasındaki akıl almaz farka. Herkesin her gün başka mankenle aşk yaşadığı bir farazi dünyayı gerçek sananlar için 100 yıllık yalnızlık hepten dayanılmaz oldu. Pazarlanan fantaziler ile toplum gerçeklikleri arasındaki boşluğu memeleri dişlenmiş vitrin mankenleri doldurdu.